Aziz dinleyenler, Erkam Radyo'ya, yeni bir Söz Ola programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Siz değerli dinleyenlerimizi Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber hürmet ve muhabbette selamlıyoruz Söz Ola programında. Değerli hocam, selam ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Günümüz, haftamız hayırlarla, huzurla, bereketle, güzelliklerle dolsun inşallah.
Amin.
Şimdi değerli hocam, bugünkü Söz Ola programında biraz seyahat anlayışımızdan, seyahat kültürümüzden bahsetmek isteriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seyahat ediniz, şifa bulunuz.
Evet.
Hadis-i şerifi de meşhurdur, biliriz hepimiz. Siz de geride bıraktığımız bir hafta 10 günlük zaman dilimi içerisinde, belki geride bıraktığımız bu 2 haftalık zaman dilimi içerisinde böyle bir Sinop'tan başlayarak Tokat, evet, Sivas, Erzincan, Kemaliye taraflarına doğru bir seyahatiniz oldu. Dostlarınızla beraber ziyaretleriniz, evet, oldu. Buradan yola çıkarak hem biraz bu seyahatlerde, bu seyahatleriniz esnasında yaptığınız ziyaretlerde o kalbinizin deklanşöründen çektiğiniz fotoğrafları, evet, bizlerle paylaşmanızı istesek, buradan yola çıkarak bir Müslümanın bir seyahate, bir sıla-i rahimdeki ziyaretlerine bakışı nasıl olmalı? Seyahat anlayışı, kültürü nasıl olmalı? Daha doğrusu burada kastetmek istediğim şey biraz da şu: o tefekkür ve tahassüs duygularımızı diri tutan, hayret ve heyecanımızı kaybetmediğimiz seyahatler için bize bugün neler tavsiye edersiniz? Kendi yolculuklarınızdan yola çıkarak çektiğiniz fotoğrafları da biraz daha mikrofonlarımıza taşıyarak.
Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Ben de saygıyla, hürmetle selamlıyorum kıymetli dinleyicilerimizi. Evet, böyle nasip oldu Allah'a şükür.
Evet.
Yani hep merak ediyorduk işte Divriği,
Sivas Divriği,
Divriği Ulu Camii'yi. İşte bu insanların en büyük miraslarından birisi.
Orada müthiş bir silüet var zaten.
Evet,
rükû,
evet,
halinde bir insan profili, evet, fotoğraflar.
Önce kıyam, sonra rükû ya, halinde. Yani bir sefer gitmiştik ama restorasyonda olduğu için cami kapalıydı. Dünya kültür mirasında Türkiye'de ilk tescil edilen eserlerden biri. Ve gerçekten her bakanın, her işte izleyenin yani aklının nasıl yapıldığını almadığı muazzam bir eser. Onu görmek işte nasip oldu. Gittik, ayrıntılı içine girdik falan. İşte Kemaliye'ye gittik. Orada çok merak ediyorduk. İşte sularıyla ünlü, konaklarıyla ünlü. Ve bilhassa Nurettin Topçu merhumun annesinin memleketiymiş. Orayı da görmek istedik. Onun da annesinin köyünde bir çeşme varmış. Merhum o çeşmenin başında oturur, orada uzun uzun tefekkür eder, yazılar yazarmış. Hakikaten bizim işimize biraz olduğu için, evet, onu da merak ettim. O çeşmeye gittik, bulduk. Orada biraz su içtik, oturduk. Şimdi temelde hadis-i şerifi söylediniz.
Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz.
Evet, sıhhat bulunuz. Yani bu konuda pek çok da ayet-i kerime var. Mesela malumu fesiru fil arzı, yeryüzünde gezin diye. Cenab-ı Hak aslında gezmeyi Kur'an-ı Kerim'de fazlasıyla, ziyadesiyle tavsiye ediyor. İşte suçluların hali nasılmış, bir görün bakalım gibisinden.
Niye? Hep bir tefekküre davet ediyor Cenab-ı Hak.
Evet, göklere bakın, yıldızlara bakın, işte çiçeklere bakın, deveye bakın. Yani muazzam bir bakış felsefesi var. Bir gezme, izleme, ibret alma, ders çıkarma, kendini tartma, ölçme, biçme. Yani şöyle bir şey var. Seyahat etmek insanın kendi dışına çıkma arzusunun mükemmel bir yansıması yani. Dışıma çıkmak istiyorum çünkü bunalıyorum. Bu dışa çıkma arzusu insanı gezmeye götürüyor. Şimdi Sokrates derler ki...
Ama bu gezme öyle boş boş turistik bir gezmekten ibaret değil.
İşte evet, yani onu diyeceğim. Sokrates'in bir şeyi, gezmeye biraz böyle karşıymış bir seyahate falan. Demişler ki filanca seyahate çıktı. İşte çok da mutlu geldi. Bir sözü var, demiş ki giderken kendisini götürmemiştir demiş. Böyle bir sözü var. Yani kendini bırakmış diye öyle gitmiştir. Bu acayip bir söz. Yani insan bir yere gittiği zaman, şimdi Mehmet Akif merhumun bu konuyu işleyen çok kıymetli bir yazısı vardır. Yani
nedir hocam? Hangi yazı, hatırlatır
bu
mısın?
Bu şeyde hangi konuda bu...
Ya da hatırınıza geldikçe biraz sonra paylaşırız. Evet.
Vaazlar, mevizeler ve tefsir yazıları kitabı var. Diyanet'ten çıkmış. Orada çok güzel böyle konuda bu konu yazıları vardır. Ben onu hararetle tavsiye ederim. Mehmet Akif bir şair olarak biliyoruz, evet, ama aslında çok da kuvvetli bir nasir. Diyanet İşleri Başkanı'ndan çıkan güzel bir kitabı var onun. Vaazlar ve tefsir yazıları diye bir kitap. O kitapta bir seyahatle ilgili bölümü var. Bölüm başlığı çok garip. Ağız değil göz aç diye. Tam sizin işaret ettiğiniz gibi gezerken diyor ağzınızı açmayın, tamam mı?
Ya.
Böyle ağız gözünüzü açın diyor. Yani ibret almak dediniz ya.
Tüm mesele o.
Şimdi bugün gezilerin mesela genellikle ağızla ilgili. Yani yemek, gastronomi kültür. İşte şuraya gittik, şunu yedik, buraya gittik, bunu yedik gibi. Akif Erhem'i gözlerimizi açalım diyor yani. Dolayısıyla o uzun bir yazıdır. O yazıyı şöyle bitirir yani. İlahi hallisna anil işgali bil melahi diye bir beyt var orada. Ve erina hakaikül eşya-i kemahi diye. Çok güzel bir beyt. Dermiş ki orada. Ey Allah'ım bizi abes ve boş şeylerle uğraşmaktan kurtar.
Amin.
Bak amin. Bize eşyanın hani her şeyin hakikatini olduğu gibi göster.
Amin.
Bu muazzam bir şey. Yani dediğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi de yeryüzünde gezin derken ibret almak. Çünkü şöyle bir şey var. Ben her zaman dikkat ediyorum. İnsanlar bazı şeyle ya işte hocam bir boş boş geçsek falan. Bu değil de şöyle bir şey var. Yani hocam ben hep şöyle dikkat etmişim diye. İnsan ya ibret alır ya ibret olur.
İnsan ya ibret alır ya ibret olur. Bu günün sözü. Evet.
Kesinlikle. Yani ya ibret alırsın ya ders alırsın. Ya ibretlik olursun ya da derslik olursun. Üçüncü bir şık yok bana. Yani çocuğundan, evinden, eşyandan, arkadaşından, komşundan, sokağa çık, hayattan ibret al. İbret al, o seni beslesin, büyüsün, derinleştirsin. İbret almazsan ibretlik hale gelirsin. Yani. Şimdi bak bununla ilgili çok güzel bir örnek. Yani bazen
ibretlik olmak istemiyorsan ibret evet, almayı bileceksin.
Kardeşim mesela. İbretlik olmak istemiyorsan, derslik olmak istemiyorsan ders al, ibret al. Üçüncü bir şık yok. Ben iddialı konuşabilirim. Şimdi bu... Mesela Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Dünyanın en büyük kültür miraslarından birisi diye bize bıraktı. Üç kıtayı gezmiş mübarek. Yani o seyahatnamenin bize vermiş olduğu pek çok konu Türk kültürünün, medeniyetin, dilinin nasıl muazzam bir şekilde dünyaya yaydığını gösteren eşsiz bir örnektir. Olmasa da çok büyük mahrumiyet yaşayacaktık yani. Dolayısıyla insanlar farklı zamanlarda şimdi insanın bir anlamı da neyse kökünden türetmişler. Kımıldayan demekmiş insanın bir hareket halinde olan demekmiş. Öyle olması lazım yani. Şimdi demin dedik ya bu seyahat halinde olmanın ibretle çok yakın bir ilgisi var. Çok. Mesela Cahit Serifoğlu merhum bir yolculuğunu anlatıyor. Onun Yaşamak diye bir kitabı vardır. Ben tavsiye ederim kıymetli
dinleyicilerim. Okudum ben o kitabı evet.
Evet onu herkesin çok içten ve derinden okuması lazım. Yani şahsi kanaatim insanı besleyen çok az kitap bu kadar mükemmel olabilir. Çünkü kendi yaşandığı hayatı o kadar içten hissederek derinden yazmış ki mesela Necip Fazıl'ın dediği gibi yani biz yazılarımızı mürekkeple yazmıyoruz. Ciğerimizden kan çekerek. İşte bu Cahit Serifoğlu'nun yazıları ciğerden kan yazılmış yazılar. Ben her yazı için bunu diyebilirim. Bizi etkiliyor. Mesela o Meral Maruf'un şeyden Afganistan'dan gelişini, evini ziyaretini anlatıyor. Çocukların her birisine diyor, çocuklarıma diyor, böyle işte Bilal Ahmet Bey, Zeynep Hanım, çocuklara diye hep böyle bey ve hanım diye hitap eder. İlk defa ondan duydum diyor mesela. Şimdi onu okuduğunuz zaman insan şöyle, çocuklara nasıl hitap etmemiz gerekiyor? Bu peygamberi bir şeydir, ahlaktır. Şimdi bu Yaşamak kitabında kendi yaşamış olduğu hayatın kendine çok bıraktığı derin izleri dedik ya ibret alacak. O ibret aldığı halleri mübarek böyle şey eski tabiri el lüp büllüp özün özü olarak yazmış. Yani şöyle ben Cahit Serifoğlu olsaydım bu dünyadan neleri ibret alırdım diye düşüneceğinizi o kitabı okuyun. Aha. Demek ki bu almak gerekiyormuş. Mesela orada bir örnek vereceğim. Cahit Serifoğlu merhum yolda giderken Bir gün arabayla gidiyorlarmış. Bir ezan sesi duymuşlar. Bir seyahat anında. Demişler ki öğle namazı veya ikindi namazı tam hatırlamıyorum. Camiye gidip kılalım. Bir köy camisi diyor. Gittik diyor. Sünneti kıldık. İşte müezzin kâmet getirdi diyor. İmam efendi diyor.
Cemaate döndü.
Mihraba diyor geçti diyor. Sonra geri baktı diyor. İşte saflar düzgün falan. Dedi ki diyor. Muhterem Müslümanlar. Namazdayken namaza kılın.
Allah Allah.
Ey Müslümanlar namazdayken namaza. Bu kadar dedi diyor. Yani bu söz...
Yani
bu...
kalbinizi toplayın, zihninizi toplayın, nerede olduğunuzun farkına varın.
Evet.
Huzurda olduğunuzun idrakinde olun.
Çok güzel. Evet, o kadar etkiledi ki beni, o kadar sarsmış ki mübareği. Çok etkilemiş. Yani ne demek bu ya?
Namazdayken namaza kalın.
Bitti. Bu sözü çoğaltıyor. Diyor ki evdeyken evde kalın. Çocuk, biz bunu çoğaltalım. Çocuklarınızla, çocuklarınızdayken çocuklarınızla kalın. Orada kal. Tamam mı? Eşinleyken eşinle kal. İşini yapıyorsun, işinle kal. Arkadaşın arkadaşınla kal. Gezidesin, gezide kal. Neredesin? Ben şimdi Divriği Camii'ne gidiyorum. İşte bir takım evde sorunlar var, hayatımın sorunları var, ihtiyaçlarım var, problemlerim var. Bırak kardeşim, o anda kal. Eski tabirle dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.
Kadar.
O demde kal. O demde kalırsan, ancak o anı yaşarsan oradan ibret. Şimdi Cahil Sayfoğlu'nun bu derin ibreti, bu seyahatten aldığı derin ibret bize çok mükemmel bir ders çıkartıyor. Yani diyor ki neredeyseniz orada kalın, o anda yaşayın. Çünkü insan doğası şöyle var. Yani gittiği yere kendini de götürüyor. Sorunlarını da götürüyor. Problemlerini de taşıyor. Bunu yapma. Bak bu seyahatin çok güzel. Şimdi bunu şöyle derler. Baudelaire diye bir Fransız şair vardır. Modern şiirinin babasıdır bu adam.
Evet.
Çok kıymetli metinleri de yazmış. Yüksek bir ihtimalle yani Afrika'da yaşadığı için Müslüman olduğuna söyleyen vardır. Şimdi şöyle bir sözü var. Paris Sıkıntısı diye bir kitabı vardır onun. Burada bir söz aktarırlar. Bu söz bütün dünya dillerine mal olmuş.
Nedir hocam o söz?
Bir söz. Diyor ki hiçbir zaman hiçbir yerde rahat edemem. Her zamanda bulunduğum yerden başka bir yerde daha iyi olacağımı sanırım. Sonra şöyle söylüyor. Diyor ki her nerede değilsem orada iyi olacakmışım gibi geliyor. Bu her yere yani. Yani nerede değilsem orada olursam mutlu olacağım gibime geliyor. Diyor. İnsanın böyle bir yalgısı da var. Yani gittiğimiz yerlerde yaşadığımız hayatlar bizi besler. Yazarsak, konuşursak, söylersek başkalarını besler. Ve insan bu dünyada mutlu değildir, olamaz. Paris Sıkıntısı'nda Baudelaire'in dediği bu. Yani geçen şeyi okuyorum. Hasan Harikani Hazretleri.
Evet.
Diyor ki mutlu değiliz diyenlere demiş ki dünyada savaştayız. Savaşta mutluluk aranmaz demiş.
Savaşta mutluluk aranmaz. Abi, burası sıkıntısı. Dünya.
Yok karnımız dönmüyor, sırtımız pek değil işte dinlenemiyorum. Savaştasın ya. Savaşta karın doyulacak diye bir şey. Ya, öleceksin mübarek sen. Ne alakası var şimdi? Bir savunma şu anda hayatta kalmak derimiz. Ne keyfi, ne hazzı, ne eğlencesi yani. Bunun zamanı değil. Şimdi Baudelaire'in dediği bu. Olduğun yerde mutlu. Başka bir yer olacaksın. Orada da değilsin. Evet dünyada mutluluk. İşte bu Paris sıkıntısında yani Baudelaire'in bu sözü Peygamber Efendimiz Yusuf Hadisi'nin bir açılımı. Ne diyor Peygamberimiz? Diyor ki la rahate fit dünya.
Dünyada rahat yoktur.
Şimdi dünyada rahat yoktur sözünü şöyle çevirmek daha güzel. Rahatlık dünyada yoktur. O var da burada değil.
Cennette inşallah.
Çünkü şöyle bir şey var. Yani biraz sonra bir sıkıntıyla bölünecek bir mutluluk, mutluluk sayılamaz. Yani her an bozulabilir sıkıntı. Ben şimdi mutluyum. Bir haber geldi, bir şey oldu. Aa, mutluluk uçtu gitti. Üzüleceğim mi? Hayır, hayır. Dünya böyle bir yer diyeceğim. İnsan en çok bunu seyahatte yaşıyor. Şimdi bir seyahate çıktığımız zaman yani şu güzelliği oldu. Şimdi Tokat'a gittik mesela.
Evet.
Tokat çok kadim bir şehir. Orada Anadolu'da ilk kurulan medreseler var. Çok güzel camiler var. Mevlevi hanesi var. Oraları geziyorsun mesela bakıyorsunuz orada insanlar. Bundan işte 500 sene evvel 600 sene evvel ne derin meseleler tartışmışlar. Büyük medreseler kurmuşlar. Büyük alimler yetiştirmişler. Şimdi Divriği'ye gittik. Divriği'de o ulu camiyi gördük. Mübarek. Dünyada eşi benzeri olmayan mimarisiyle o içindeki kapılarıyla şifahanesiyle. Mesela şunu gördük. Yani insan bundan 1228 yani 850 sene evvel camiye bitiş şifahane yapmışlar mübarekler. Şifahaneye giriyorsunuz, orada su, mesela bir havuz var, havuzun yanında çok güzel böyle helezonik güzel uyuklar açmışlar, harika. Su oradan dolaşarak geliyor, çok değişik bir kıvamla akıyor, bir ses çıkarıyor. Atalarımız ruhsal hastalıkları o suyla tedavi etmişler. İşte tedavi merkezi okumuşlar.
Evet.
Şimdi bize anlatan kişi diyor ki bu tedavi burada yapılırken batıda insanlar akıl hastalarının içinde şeytan vardı, diri diri yakıyorlardı diyor mesela. Onu dinliyorsunuz. Mesela musiki ile tedavi yapmışlar. Orada bir platform yapmışlar şifahanede. Enteresan. Şimdi sağ tarafınıza dönüyorsunuz. Böyle bir mesela çağırdı birilerini. Allahümme salli ala. Bir şey okuyorsunuz. Sağ tarafa dönünce ses tiz olarak çıkıyor. Sol tarafa çıkıyorsun bas olarak çıkıyor. Ya yani seslerle insan ruhunu nasıl eğiteceklerini, terbiye edeceklerini,
tedavi
edeceklerinin planlarını yapmışlar. Bundan 1000 sene evvel planlarını yapmışlar. Bunu sadece akılla, fikirle değil, somut olarak mabetlerde, işte şifahanelerde göstermişler. Oraya gördüğümüz zaman şimdi biz bakıyoruz. Mesela bunu şöyle anlıyorsunuz. Oraya bir figür yapmışlar. Güneş saat 3:30'da, yani bu yazın, biz gittiğimizde yazın. Ağustos ayındayız, oradayız, Temmuz ayında. Ağustos'un 8'inde orasınız. Güneş tam 3:30'da, ikindiye yakın kapıya vurduğu açı ile beraber kapıda rükû eden, yani kıyamda duran, ellerini bağlamış bir adam silüeti beliriyor. Bu tesadüf olamaz, mümkün değil, olamaz. Biraz sonra güneş yavaş yavaş indikçe o figür de yavaş rükûya iniyormuş gibi oluyor mesela.
Sivas Divriği.
Olacağım, evet.
Divriği Camii'dir, Allah Allah.
Bu figür ana kapıda sabah 7:30'da bir hanımefendi kıyafeti, hanımefendi. Sabah 7:30'da güneş vuruyor. O kapıya vurduğunda biraz sonra orada rükûda kıyama duran bir hanımefendi beliriyor. Birden bir gölge olarak beliriyor. Bunlar çok ince hesaplar, çok matematik hesaplar. Orada matematiğin, geometrinin muhteşem bir görsel şekli var.
Tabii.
Tesadüf olamaz. Evet. Buradan şunu çıkarıyoruz hocam, kıymetli hocam. Yani Tanpınar'ın dediği şey açığa çıkıyor. Benim hayatımı çok etkilemiştir. Yeşil Cami'yi anlatırken mesela Gerard Nerval diye ünlü bir Fransız romancı vardır. Bu adam ateisttir yani. Biraz da böyle kötümser bir insan. Türkiye'ye gelmiş, hiçbir yeri beğenmemiş. Bursa'ya gitmiş, Ulu Cami şeye, Yeşil Cami'nin karşısında Gerard Nerval kalmış. Öyle o caminin, Yeşil Cami'de böyle kalmış. O kadar etkilemiş ki Gerard Nerval'i. Türkiye'de bir sürü, İstanbul'lu bütün eserleri geziyor, etkilemiyor. Ama o Yeşil Cami derinden sarsmış Gerard Nerval'i. Tanpınar diyor ki, o da Yeşil Cami'yi çok seviyor. Şimdi Yeşil Cami'ye bakıyor anlamadığı bir şeyler var. Yani bir insan bu nasıl inşa edebilir? İnşaat sonuçta. Sonra diyor ki Tanpınar, bunu şöyle yorumluyor. Diyor ki atalarımız inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı. Yani Allah Tanpınar rahmet etsin. Sadece bu cümle yüzünden var ya. Rahmete müstahak olsun. Evet. Çünkü bu hocam çok büyük bir söz.
Atalarımız inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı.
Taşlara sinmesini istedikleri bir ruhları vardı.
İşte Beş Şehir kitabında bunu okuyoruz.
Evet.
Tanpınar'ın Beş Şehir kitabında.
Hani diyor ya, Çinlilere sinmiş Kur'an sesleri diyor ya, o şey.
Bursa zaman şiirinde.
Tabii. Yani şimdi şunu söylüyor Tanpınar, muazzam bir tespittir. Kardeşim, ben öğretmenim, tamam mı? Ders anlatmıyorum, ibadet yapıyorum gibi yap. İnşaat mı yapıyorsun? Müteahhit kardeş. Mühendis kardeş, kalfa kardeş, işçi kardeş. İnşaat yapma, ibadet yapıyormuş gibi yap.
O biz zaman tam ihsan şuurunda, ihsan kıvamında yapmış oluyorsun.
Evet.
Ne iş yapıyorsan
tabii,
o işi.
Sen doktor musun kardeşim? Tedavi etmiyorsun. İbadet ediyormuşsun gibi yap. Bunun en güzel formülü Nurettin Topçu merhumun, 40 yıl DS'e girdim. Sınıfa her girişimde mabede giriyormuşum gibi girdim. Bana diyor ki sen de böyle yap. Doktor musun? Muayenehaneye girmiyorsun. Sen mabede giriyormuşsun gibi gir. Hastan senin, muhatabın.
Ama aynı zamanda cennet vizen olsun.
Heh, muhatabından sağlanmayan kişi cennete giremez. Bak, muhatabından sağlanmam lazım. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nin sonunda diyor ya, mahşerde beni soracaklar size. Ne diyeceksiniz? Bak peygamberimiz sağlama yapetinden.
Evet.
Diyeceğiz ki diyor, görevini yaptı. 3 defa şahit ol ya Rabbi. Bu ne demek? Bana şu demek. Bana diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Sen de diyor mahşerde muhatabınla sağlanacaksın kardeşim. Diyecek ki Dursun Ali sen ne iş yapardın? Öğretmenim. Çağırın bunu öğrencilerini. Bu adam öğretmenlik yaptı mı size? Sağlam yapacağız da. Eğer yapmadı derlerse yandık. Bu ne demek? Ya kardeşim sen de muhatabını ümmetinmiş gibi davran. Kendini peygambermiş gibi, yani haşa peygamber görev yapıyorsun. Dolayısıyla bu mabete girme fikri her meslek. Şimdi adam inşaat yapıyor. Oradan çalıyor, buradan çalıyor. Ne yapıyor bu adam? İbadet etmiyor. İbadet şuuru etse, hani çok güzel bir örnek anlatılır. Kılıç Ali Paşa merhum camisi var biliyorsunuz Karaköy'de. Kendisi kaptanı der ya. Kaptan diye emekli oluyor yaşlanınca. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bu caminin çok güzel bir hikayesi vardır. Efendim ben bir cami yaptırmak istiyorum diyor. O zaman o devletin büyükleri bir mabet yaptırmak isterse padişaha izin almaya lazımmış. Kanuni da buna diyor ki sen kaptan deryasın, sana toprak yok diyor, denize cami yap diyor. Böyle bir şey söylemiş. O düşünüyor ya, deniz cami yapılır. Biri diyor ki buna efendim denizi dolduralım diyor. Cami yapıyor.
Evet.
Dolgu camiymiş meğerse o. Dolayısıyla ilk dolgu eser oymuş. Kılıç Ali Paşa camisiymiş. Fakat o cami yapılırken bir gün bir tane işçinin taşı sırtına alıp yukarı götürüp tekrar aşağı indirdiğini görüyor. Bakın ne kadar güzel bir şey. İzliyor bunu. Çağırıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun diyor ya. Taşı yukarı götürüyorsun. Aşağı götürüyorsun. Niye bırakma taşı oraya? Efendim diyor sabahleyin kalktım. İhtiram olmuşum diyor.
Allah Allah.
İhtiramlı halimle bu mübarek mabede bu taşı koyayım mı koymayayım mı diyor. Tereddüt ettim diyor ya. Ana o kadar etkileniyor ki mübarek. Kılıç Ali Paşa. Bırakın camiyi diyor. Mimar diyor. Önce bir hamam yapalım kardeşim şuraya. Onun hamamı varmış. Önce hamam yapalım. Ondan sonra diyor camiyi bırakıyorlar inşaatını yer olarak. Önce hamam yapıyorlar. Ondan sonra bak şimdi bu var ya.
Hassasiyete bakın siz.
Allah bu niyeti, bu hüsnü niyeti zayi eder mi ya?
Tabii.
Eder mi hocam? Etmez. Yani Necip Fazıl gibi ciğerinden kan çekerek yazılan şiirler senin ciğerine işler.
Tabii. Çok güzel bir söz okumuştum. Bana onu hatırlattınız.
Evet.
Mimi Sekman'ın bir kitabında okumuştum. Der ki hocam işini iyi yap. Döktüğün beton toprağın altında kalsa bile çok güzel olmalı. Başkası övmese de işini iyi yap. Başkası görmese de işini iyi yap.
Tabii, tabii, tabii.
Bu senin kazancının karşılığı değil, karakterinin bir yansımasıdır.
Tabii, tabii, tabii.
Şimdi bir gün değerli hocam, işte laf lafı açıyor sohbetinizin bereketi. Güzel şeyler hatırlatıyorsunuz. Siz dinlerken şu ibretli kısayı hatırladım. Çok kısa. Hak dostlarından biri bir defasında ağırlayacağı ama bir misafiri böyle çok gösterişli mükellef bir sofra hazırlamış efendim.
Evet.
Etrafındakiler demiş ki efendim gelecek olan misafiriniz ama niçin bu kadar itina gösterip zahmet buyurdunuz? O sizin bu zarif sofranızı göremez ki deyince o Arif Zat demiş ki evet hazırladığım ikramları o ama göremez. Fakat amanın Rabbi görür.
Ya. Bütün mesele hocam.
Bütün mesele.
Evet.
İşte Muhsin kıvamında bir hassasiyet.
Evet evet. Şimdi bunu en güzel örneği işte Mimar Sinan'ın Selimiye minarelerinde. Mübarek o minarelerde içeriden böyle yukarı doğru yürüyorsun merdivenlerde. O taşları muazzam kesmiş. O kadar güzel ki içeriden. Bir gün o taşların birisi böyle sallanmış çıkarmışlar. Taşın arkasında mübarek o kadar güzel kesmiş oymuş ki. Kimse o taşı görmeyecek orada kıyamete kadar. Ya görmeyeceksin ya. Ama onu da oymuş. Bu güzel bir iş ahlakıdır. Bu iş ahlakının temelinde insanın yaptığı işi ibadet ediyor evet. Mantığı yapması hocam. Biz bunu, ben şunu anladım. Yani biz insanlara iş veriyoruz ama bu düşünceleri veremiyoruz. Kardeşim senin yaptığın şeyi kimse görmüyor zannediyorsun. Allah görüyor.
Yeter.
O Kur'an okuduğun veyahut da okumadığın Kur'an'da okusak görecek. Allah gizli edebilir, aşikar edebilir. Allah yaptıklarınızı görür. Allah kalplerin derinlerini bilir. Ya bu ayetleri okudun mu sen titremen lazım kardeşim. Ya nasıl kimse görmüyor deyip sallama. Allah görüyor daha ne göreceksin? Daha ne istiyorsun? Kimin görmesini istiyorsun ya? Halbuki sen yaptığın işi mabet mabede giriyormuş gibi, ibadet ediyormuş gibi yapsan var ya. Mesela benim ölçüm şudur, her zaman derim. Yani sınıfta ders yapıyorum. Ya peygamber bu sınıfta olsa nasıl ders yaparım? Esnaf, birine mal satacaksın. Müşterin peygamber kardeşim. Şimdi peygamber müşteri, nasıl satarsın? Öyle sat, öyle yap. İmam, ulan namaz kıldırıyorsun. Arkada cemaatte peygamber.
Hazreti peygamber.
Birisi peygamber, öyle, öyle namaz kıldır. Doktor, hasta geldi. O peygamber geldi ya. Sen, peygamberimiz senin hastana geldi. Nasıl muayene edersin onu? Öyle muayene et. Çünkü her bir insan Allah'ın yaratmış olduğu eşsiz bir varlıktır. Allah bunu boşuna yaratmadı. Asla yaratmadı. Bilemezsin kimdir gelen.
O yüzden hocam tazim, değil mi? İhtimam,
tabii,
itina.
Tabii, tabii.
Bizim maalesef unutmaya yüz tutmuş kavramlarımız,
evet, evet,
bunlar.
Evet,
bugün
evet.
En çok hatırlamamız gerekenler. Evet. Başta kendi şahsiyetimizde ve hayatımızın her safhasında.
Evet.
Tazim.
Evet, yani Yunus Emre Hazretleri boşa demiyor. Bizim bir karıncaya ulu nazarımız var. Karıncaya diyor, nazarı var. Dikkat et, öyle hor görme ha onu falan. Kaldı ki insan geliyor senin karşına. Yani senin muhatabın insan. Çok dikkat et. Dolayısıyla bu tür şeyler, mesela Tanpınar'ın bu cümlesi, yani yeşil cami yapanlar atalarımız inşa ibadet, işte bunu bir seyahatte söylüyor. Dolayısıyla bu seyahat yazıları çok kıymetli.
Çok.
Çok kıymetli. Ve seyahat edenlerin eserleri, ki az evvel yaşamayı anlattık. Mesela orada Cahit Serifoğlu'nun garip bir teknik uyguluyor. Yani yaşamak da otobiyografisidir aynı zamanda. Ama bunu böyle hiyerarşik olarak işte 1960, 62, 65, 70 af vermiyor. Karışık bir halde veriyor. Dolayısıyla güzel bir şeydir. Neden insan hayatını anlattığı kitabı yaşamak adını verir mesela. O da bir gezi kitabıdır, anı kitabıdır, hatıra kitabıdır, otobiyografidir, öz biyografidir, ne dese deyin. Ama şu var, bu tür seyahatlerde dönen insanların, seyahatlerden dönen insanların yazmış oldukları ibretli şeyler, şu da var. Hani insan diyor ki çok gezen bilir, çok okuyan bilir. Kimi diyor ki gezip de okuyanı daha çok bilir. Beraber okusun. Ama gezenleri okuyanlar, evet, gezmiş gibi olur diyor da yani. Ben şimdi seyahatnameleri okuyorum diyoruz. O kişiyle beraber geziyorsun işte. Dünyayı geziyorsun kardeşim.
Hocam, evet, seyahat notlarını ve kitaplarını dinleyenlerimize içtenlikle tavsiye edeceğim isimlerden bir tanesi Yeni Şafak'ta yazar Taha Kılınç.
Evet, çok güzel.
Çok muazzam çok seyahat notları ya ve kitapları vardır. Evet. Değerli bir dostumuz. Aynı zamanda Derin Tarih Dergisi'nde genel yayın, evet, yönetmeni. Evet. Birkaç gün önce Arap Gir'den Dünyaya başlıklı bir makale kaleme aldı. Diyor ki merhum diyor Fethi Gemihlioğlu'nun Tunus'tan Keşmir'e, Gana'dan Kıbrıs'a, Cezayir'den Hindistan'a, İslam coğrafyasına dair geniş ilgisini ve ufkunu gösteren makalelerini daha önce okumamıştım. Henüz okuma fırsatı buldum. Onun ufkunu anlatıyor. Yazıyı bitirirken de diyor ki, kitapta beni şaşırtan esas nokta Fethi abinin o dönemin iletişim şartlarında dünyanın bu kadar farklı köşesinden nasıl haberdar olabildiği. İnternet yok, düzenli haberleşme yok. Aynı, evet, şaşkınlığı Cahit Sarıfoğlu'nun yazdıklarını okurken de yaşamıştım. Şurası çok önemli. Ama demek ki kalpleri ve zihinleri dakik bir saat gibi İslam coğrafyasında kuruluydu. Bunca iletişim ve ilmi imkan içinde onların bilgisinden, coşkusundan, samimiyet ve hamiyetinden ne kadar nasiplenebildik? İşte bizim adımıza esas soru bu. Yani yaşamak kitabının bize söylediği şey de bir yerde bu. Yani o bilgi, coşku, samimiyet, hamiyet... Ama o tefekkürleri hep diri, hep canlı, hayreti hiç kaybetmemiş. Biz hayreti kaybettik.
Onlar arı gibi. Yani bir arı 2000 çiçeği dolaşırmış, 1 gramcık bal yaparmış. Seyahatnameler 2000 çiçeği dolaşan arılar. O eseri okumak, biz arıyı bal yiyoruz yani. Onlar gezmişler, dolaşmışlar, biz bal yiyoruz. Çok kıymetli bunlar. Mesela
İhsan Süreyya Sırman'ın kitapları da öyle. Çok değerli seyahat notları verdi İhsan Süreyya Sırman.
Tabii tabii tabii. Yani şimdi mesela bizim böyle hac namelerimiz vardır. Tuhfetül Harameyn Nabi'nin mesela gibi hac nameler vardır. Bu seyahat namelerden çok kıymetli hatıralar kalmış. İşte Nabi'nin meşhur sakın terki edepten kuyu mahbub-i hüdadır bu. Makam
nazargah
ilahidir, makam Mustafa'dır bu. O gazeli mesela hikayesi o kadar kıymetli ki. O bir seyahatin tabii akabinde ortaya çıkmış bir şiirdir, bir gazeldir. Ve orada peygamber sevgisi, Türklerin, milletimizin peygamber sevgisi, işte o mübarek topraklara olan sevgisi, ya, hürmeti, bu sevgiyi taşıyan insanlara peygamberimizin muamelesi, o kadar kıymetli ki bu hatıralar. Biz bunları şimdi, yani insan bir defa Müslüman olarak mümkün olduğu kadar fesirü fil arzı emrine uysa, yani yeryüzünü gezip dolaşın, ibret alın emrine uysa, ama biz maalesef millet olarak pek de böyle seyahati sevmiyoruz yani. Öyle bir tarafımız da var. Şimdi mesela Kemaliye'ye gittik. Orada çok güzel su kaynakları var. Gördük. Sular dağın dibinden çıkıyor.
Ya.
Oraya gittik. Onları gördük. Onlar
Kemaliye, Nurettin Topçu merhumun annesi
memleketi. Annesinin memleketiymiş. Orada bir köyü var. O köye gittik, ziyaret ettik falan. Mesela orada bir cami yapmışlar. O kadar güzel ki o cami. Ya. Yani o cami de o kadar insani ki. Yani orada bahçesi, işte caminin girişi, girişteki o büyük boşluklar falan. Biz şimdi şöyle bir şey düşündüm. Nef'i merhumun çok güzel bir şiiri vardır. Bir kasidesi vardı Nef'i'nin. Hatta bu başka dillere de çevrilmiş zamanında. Bir sürü naziler yazılmış Nef'i merhumun. Bir şeyi var. Sanman ki felek dev ile şamı seher eyler. Her vakıanın akıbetinden haber eyler diye başlayan. Bakın.
Şeyini de alalım hocam.
Muazzam bir şey. Yani bu felekler, gökler, gezegenler dönerek akşamı sabah sabah akşam yapıyor zannetmeyin. İşi bu değil yani.
Ya.
Abi bu devirler, dünya dönüyor, güneş dönüyor. O biliyor döndüğünü. Bunlar niye dönüyorlar? Yani akşam sabah olsun diye mi dönüyorlar? Ya. Hayır. Ne için dönüyorlar? Her vakanın akıbetinden haber eyler. Bize bir sürü ibretler sorar, sunar. Bir sürü olayların akıbetinden bize bir haber veriyor. Diyor ki, ey bu göklerin dönüşüne şahit olan insanlar, bak gökler sana şunu diyor. Bak hocam ne diyormuş? Birkaç beyt okuyayım müsaade edersen.
Buyurun lütfen.
Diyor ki, bir düş gibidir hak bu ki manide bu alem. Bu göklerin dönmek de birinci dersi şu diyor. Bu alem, bu hayat gerçekte bir rüya gibidir. Bir düş gibidir. Bir bunu anla. Bunu anla. Niye bunu diyor? Çünkü peygamberimiz buyuruyor ya, insanlar uykudadırlar.
Ölünce uyanırlar.
Şu anki hayatımız o uykuda gördüğümüz bir rüyadan ibarettir. Diyor ki, bir düş gibidir hak bu ki manide bu alem. Kim göz yumup açınca zamanı güzel eyler. Hakikaten bu hayat bir göz yumup açıncaya kadarcık bir zamanda geçip giden bir rüyadan ibarettir. Şimdi o kadar derin bir şey ki bu beyit bana göre. Çünkü bunu daha yeni anladılar malumunuz. İnsanların gördüğü en derin, en uzun rüya 4-5 saniyeymiş. Ama rüyasında kişi evleniyor, çalışıyor, sahibi oluyor, seyahatler ediyor.
Anlatırken saatlerce anlatıyorsun.
Anlatıyorsun ama 4-5 saniye. Tam bir göz yumuncaya kadar. Ayette de var ya, kelemhil basar. Göz yumup açıncaya kadardır.
Geldi geçti ömrüm, evet. Benim yol yel esip geçmiş.
Evet, hele bana şöyle geldi. Benim. İşte geldi geçti ömrüm benim. Bir göz yumup açmış gibi. Şimdi bu çok kullanılan bir metafordur. Birinci ders bu diyor. Kardeş şunu anla. Bu hayat bir rüyadan ibaret. Neden bunu söylüyor? Çünkü ayetlerde vardır ya. İnsanlar mahşere sorulacak. Dünyada ne kadar kaldı diye sorulacak. Diyecek ki bir gün veya daha az. Cenab-ı Hak diyor ki bilsene çok daha az diyor. Ne kadar az olabilir?
Sonsuzluğun yanında.
Ne öyle bir gün daha az ne olabilir? İşte ben o meşhur zamanla ilgili Meariz suresindeki o ayeti işte bu şiir vesilesiyle yorumladık. Yani sizce miktarı 50 bin yıl olan bir günde ruh arşa çıkar diyor. Meariz suresi 4. ayet. Ama ben şimdi hesaplıyorsun. Bize göre 50 bin yıl o meleğe göre bir günmüş. Abi 50 bin yıl kaç gün yapıyor hesapladık. Dünyada 100 yıl yaşayan bir insan o meleğe göre tam 2 dakika falan yaşamış oluyor. Bu kadar yani, bir dakika. 50 yıl yaşayan 1 dakika falan yaşamış oluyor. Göz açıncaya kadar. Birinci ders bu. İkincisi, göklere dönmek de ne diyormuş bize? Bir yerdeki arama bu miktar olan mühlet. Erbabı nice kesbi kemal hüner eyler. Ya içinde kalacağımız zamanının bir göz yum açıncaya kadar olan bir zamanda biz nasıl diyor hüner sahibi olacağız? Nasıl kemalsiz? Zaman çok az ama bekleyen çok şey var bizden. Yani şöyle insan ol, böyle insan ol, iyi insan ol, cömert ol, anlayışlı ol, hoşgörülü ol, bonkör ol falan. Abi, ama diyor zaman çok az diyor ya. Nasıl yapacağız bunu diyor. Soruyor bak. Müthiş bir fikirdir. İşte bu şeyin mübarek nef'i merhumun gezerek aleme bakarak müthiş bir şiirdir bu. Daha sonra bu şiir devam ediyor böyle. Uzun bir şeydir burada ve orada nasıl bu kısa zamanda nasıl kemal ve olgunluğu sahibi olacağımız yollarını anlatıyor.
Bunu yolu hocam işte biraz o tefekkür ve tahassüs duygularını tekamül ettirmekten, ilahi evet. kudret akışlarını evet. okumaktan, kainat kitabını gerçekten dikkatli nazarlarla okumaktan geçiyor.
Evet, o seyahat bize bu tefekkürü evet. mümkün kılıyor.
O zaman seyahat evet, seyahat
evet.
oluyor.
Evet.
Doktor Hasan Taşçı Bey'in Şehir Ekranı televizyonda Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamızla yaptığı bir program var. İnsanın Serüveni programın ismi. O programın bir yerinde Saadettin Ökten Hoca seyahat anlayışını anlatıyor. Orada diyor ki bakın seyahat etmek kişinin kendi alışkanlıklarından uzaklaşarak farklı coğrafyalarda ilahi tecellileri ve insanlığın birikimini görme vesilesidir. Evet. Not etmişim. Gezilen yerler sadece taştan, topraktan ibaret değildir. Her şehir o şehri kuran medeniyetin inancını, sanatını, estetiğini yansıtır. Yolculuk, kaba ve hırslı dünyadan uzaklaşıp ruhu yumuşatmak, zarafet ve dikkatle alemi seyretmek için bir fırsattır. Seyahat,
tabii.
kaba ve hırslı dünyadan uzaklaşıp ruhu yumuşatmak, inceltmek, zarafet ve dikkatle alemi seyretmek için bir fırsattır. Tüm anlattıklarınızdan bunu anlıyoruz.
Evet, işte, bir fırsat. Evet, aynen bu. Yani çünkü insan, hani der ya atalarımız el yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyo zanneder der ya. Yani o gezilere çıktığınız zaman, o eserleri, o tabiatları gördüğünüz zaman aslında ne kadar fakir, ne kadar yoksul, ne kadar basit olduğunu düşünüyorsunuz yani. Size ibrete çağırıyorum. Biz Fransa'ya gittik mesela. Strasbourg'u geziyorum. Ya dikkatimi çekti. Her taraf taş. Bütün binalar taştan. İnsan ürperiyor. O kadar taş bina var ki şaşırdım mesela. Niye taş bina var?
Ya.
Mesela şöyle bir şey. Atalarımız mübarek şöyle bir şey yaptı Osmanlılar'da. Allah'ın ebedidir, Allah ebedidir. Ona ait eserler de ebedidir. Camiler ebedidir. Tabii. Mektepler ebedidir. Tabii. Ama kul fanidir, ahşaptan yapılır evi. Kural bu. Taştan asla Müslüman ev yapmaz. Eğer bir kişinin taştan evi varsa Anadolu'da ya Rum'dur ya Ermenidir, Yahudidir. Müslüman ev mutlaka ahşaptan olur. Usul budur.
Bizim ecdadın anlayışı.
Anlayışı bu.
Böyle, evet.
Bir ara şimdi 3. Ahmet dönemi yanılmıyorsam İstanbul yangınları artınca ferman çıkıyor. Bundan sonra taş evli yapılsın. Çünkü ya engelleyemiyorsun. Dinlemiyorlar fermanı. Milletimiz yine taş ahşap evler yapıyorlar. Çünkü kul fanidir. Birkaç tane vezir taştan ev yapmışlar. Sabah kalkmışlar kapılarında çivilere bir kağıt asılmış. Diyormuş ki kağıtlarda kafir oldunuz. Çünkü eski edebiyatımızda kafiri bina deyince akla gelen taş evlerdir. Onlar kafiri binadır. Müslüman akşam evi. Bak millet fesli çok doğru. Yani Strasbourg geziyorsunuz ve Roma'yı gezin her taraf taştır mesela. Hatta İtalya Calvino çok şaşırır. Çin'e Japonya'ya gitmiş Anadolu'ya gelmiş akşam evde şaşırmış. Her taraf akşam. Japonya'da diyor ahşap bir mabede gitmiş de eski bir mabet yanmış. Dedim ki diyor ya bunu taştan yapın. Niye ahşaptan yapıyoruz? Bana güldüler diyor. Bunu gene yaparız biz ahşaptan. Ruhu burada duruyor.
Evet.
Ceset ölsün. Sonra anladım diyor. Roma'nın her yeri taştır. Niye diyor anladım. Çünkü biz Batılılar ölmek istemiyoruz. Taştan bina. Ebedi binalar yapmaz. Ebedi yaşamak istiyoruz. Bunlar öyle değillerdi. Yani gezdiğiniz zaman o fakir medeniyetlerin taşlara, binalara, sokaklara yansıyan anlayışını da görüyorsunuz.
Tabii.
Muazzam bir şey.
Sonra hem onların taşları yüklediği anlama bakıyorsunuz. Bir de Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'ni, Selimiye Camii'ni yüklediği o derin ruh iklimini, ruh manasını görme imkanı buluyorsunuz. Allah gari kiramet eylesin. Amin. Meşhur iktisat tarihçilerimizden Mehmet Genç Hoca.
Evet.
Demiş ki İstanbul Üniversitesi'nde diyelim derslerden ne zaman yorulsam
Evet.
Şöyle bir çıkar, üniversitenin dışına çıkar o tarihi kapıdan. Bir sandalyeye oturur. Bir 5-10 dakika Süleymaniye evet. Camii'ni izlerim. Kubbesine, minarelerine ya. Bakarım. Bakarım 10-15 dakika sonra, 10-15 dakika sonra o yorgunluktan eser kalmamış. Ruhuma böyle bir inşirah, bir huzur hali geçmiş. Ve hep de dikkatimi çeker. Elin ecnebisi, turistler gelir.
Ha,
dakikalarca
evet.
böyle hayret ve hayranlık duyguları içerisinde Süleymaniye Camii'ni temaşa ederler. Bunlar ne görüyor o camide? Ne yakalıyorlar? Neyi fark ediyorlar? Ne hissediyorlar? Onların ruhuna geçen ne? Bütün mesele orada işte.
İşte orada şeyin ya Kemal'in Süleyman Bayram Sabah şiiri var ya. Mesela orada çok güzel bir mısra vardır. Bir zamanlar Hendese'den bir ya abide abi. Zannettimdi diyor. Ben Süleymaniye sadece matematikten taşlardan ibaret bir şekil zannettimdi. Ama o bambaşka bir ruh var orada. Taşa bir ruh işlenmiş. Taşa bir ruh işlenmiş. Ebedi bir ruh. O ruh çok muazzam işte. Çok. O ruhu görmek, o Mehmet Keç rahmetli hocamız o ruha bakıyor, taşa bakıyor.
Tabii, tabii.
Ama taşla o ruh ne yapılmış? Mücessem hale.
Mücessem.
Somut hale getirilmiş. Ya. Çok güzeldir yani.
Evet. Allah razı olsun. Siz de mesela geçen gün X platformundaki sosyal medya sayfanızdaki paylaşımınızda gördüm. Dinleyenlerimi de tavsiye ederim. Hem Eğin'den hem Kemaliye'den.
Evet.
Çok güzel hem fotoğraflar, videolar ve notlarınız yer alıyor. Bir de diyorsunuz ki son onunla da bitirelim. Nerede olursanız olun Tokat Ali Paşa Camii şadırvanında ya. Bir abdest almadan bu ya. Fenadan göçmeyin.
Ya, ya, ya.
Hava ne kadar sıcak olursa olsun şadırvan içinde ilahi bir esinti dört dönüyor, serinliyor, ferahlıyor, göksel bir esintiyle kanatlanıyorsunuz. Tokat bunun kıymetini bilir mi acaba?
Evet, vallahi hocam. O şadırvanı görmeden mümkünse kimse orada bir abdest almadan ölmeyin. Tokat çok sıcak bir yer yazın haliyle, kayaların arasında, dağların. Ama oraya bir giriyorsunuz hocam. Bir ilahi bir şey, bir rüzgar başka. Öyle şadırvana dolaşıyor.
Allah Allah.
Nasıl serinliyorsunuz? Ben Tokat'ta öğretmenlik de yaptım. Yıllar önce bir sene. Orada hep bunu hayret ederdim. En son işte 30 sene sonra tekrar gittim. Bak yine aynı o rüzgar duruyor orada. Dışarı çıkıyorsun, yanıyorsun, oraya bir gir. Burada bir hendese var. Sadece hendese yok. Bir ruh var. O ruh oralarda bir rüzgar olarak dolaşıyor. Atalarımızı Allah rahmet etsin.
Amin. Ve bugünkü ataların torunları, evlatları olarak bizlere de inşallah o ruhu okuyabilecek bir firaset.
Amin.
Rikkat, dikkat, hayret ve heyecan hissiyatı Mevlamız nasip etsin. Çok önemli.
Evet.
Baktığın şey sadece gördüğünden ibaret değil.
Tabii, tabii, tabii.
Gezdiğin şehir de sadece görünenden ibaret değil.
İbaret değil, evet.
İşte o arkada ne var? Bütün Necip Fazıl'ın dediği gibi Ayhan, Ayhan diyor sen benim ruhumun fotoğrafını çekebilir misin? Asıl olan şehrin ruhunun fotoğrafını
evet, evet.
çekmek. Ersin Nazif Gürdoğan Bey de rahmet olsun. O da böyle şehrin ruh fotoğraflarını evet. çeken isimlerden biri.
İşte,
çok teşekkür
evet,
ederiz hocam. Buyurun buyurun son cümlenizi alın bir şey.
Yani diyorum. Şunu görüyoruz o mübarek mabetleri, çeşmeleri. Evleri gezerken Tanpınar'ın sözü çok önemli. Atalarımız inşa etmiyor, ibadet ediyor.
O kadar. Bunu akıldan çıkartmayalım.
Lütfen değerli dinleyenlerimiz hangi işi yapıyorsanız yapın. İbadet aşkıyla yapın ya. Ki Allah da size ibadet sevabı versin.
Ve sizin için sadaka-i cariye olsun.
Olsun. Yoksa onun hesaba çekildiğiniz zaman yüzünüz ak olsun yani.
Evet. Allah razı olsun İnanın değerli ya. Hocam. Geride gönüllerde çok çok güzel izlerin kalacağı. Hakikaten çok kıymetli, çok kıymetli bir program oldu.
Evet,
seyahat notlarından, seyahat notlarınızdan yola çıkarak derin bir tefekkür ikliminde seyahate evet. çıktık bugünkü Söz Ola programında. Aziz dinleyicilerim, Erkam Radyo'da Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber bir Söz Ola programının daha burada sonuna geldik. Programımızın içerisinde ismini zikrettiğimiz tüm değerlerimize tabii. sonsuz rahmetler diliyoruz Mevlamızdan. Kabirleri pür nur, mekanları cennet olsun. Ve müsaade isteyelim efendim.
Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Çok ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamıza. Allah emanet olun kıymetli dinleyenlerimiz. Kulağınız bizde olsun efendim.